Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, yüce Rabbimize hamd eder, Resulüne salat ve selam ederek sözlerimize başlıyorum. Bugünkü konumuz Kur'an'da infak. İnfak deyince ne anlayacağız? Bakara suresi 3. ayeti. O muttakiler ki gayba iman ederler, namazı ikame ederler, dosdoğru kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler buyurulmaktadır. Şimdi infak kelimesi evvela bir dil yönünden inceleyip sonra terim olarak ne manaya gelir ona baktıktan sonra Kur'an'da infak, hadislerde infak şeklinde konuyu genişletmeye çalışalım. İnfak kelimesi Arapça nefeka kökünden türemiştir. Lugat olarak tükenmek, azalmak anlamlarına gelir. Dilimize geçmiş nafaka kelimesi vardır. O da harcanan para veya ihtiyaçların tamamı için gerekli kazanç anlamında kullanılmaktadır. İnfak ise malı veya benzeri ihtiyaç maddelerini hayır yolunda harcamak, tüketmek anlamına gelir. Allah yolunda harcamaya infak denir. Terim manası olarak infak gerek akrabalardan gerekse diğer insanlardan, yoksul ve muhtaç olanlara para ve maişet yardımı yaparak onların geçimini sağlamak demektir. İnfak, malın elden çıkarılması, harcanması, sarf edilmesi dedik. İnfakın farz, vacip, mendup kısımları vardır. Zekat ve diğer sadakalar, bağışlar, yardımlar ve vakıf gibi fakirlere ve diğer çeşitli hayır kurumlarına yapılan hayırlar, aileye yardım gibi bütün mal ile yapılan ibadetleri içine almaktadır. Bakara 215'te şöyle buyurulur. Sana infakı, yani Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, verdiğiniz hayır, ana babaya, yakınlar, öksüzler, yoksullar, yolda kalmışlar içindir. Yaptığınız hayrı muhakkak Allah bilir. İnfak mecazen maldan başkasına da genelleştirilir. Mesela ilim öğretme ve benzeri gibi manevi şeyler de içine alır. Bununla beraber bunların hepsinin başında İslam binasından biri zekat vardır. Zekat İslam'ın köprüsüdür. Zekat İslam'ın bir geçididir. Dinin iman ile temeli atılıp namaz ile direğe dikildikten sonra geçilecek mühim bir geçidi vardır ki zekat. İşte o geçidi geçirecek bir köprü olmak üzere kurulacaktır. Çünkü dünya ve ahirette korunmak için yapılacak görkemli İslam binasının dünyadaki yani Darül İslam, İslam yurdu, ahiretteki Darül Selam, Darül Selam yani esenlik yurdunun yapımı için bir takım mali masraflar vardır ki bunlar mali ibadetler ile yapılacaktır. Ve bunun en zarurisi de zekat teşkil eder. Zira ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz diye bir tevhid uslubu içinde sadece Allah'a kulluk etmek ve kardeş topluluk ve namaz kılabilmek için safları doğrultmak ve o saflarda bir eşitlik duygusuyla devamlı bir şekilde bulunmak gereklidir. Bu ise o toplum içinde günlük azıkla yetinme durumunda olan kimselerin kalmaması ile mümkün olur. Bir aç ile tokun bir safta kurşunla kenetlenmiş binalar gibi bir sevgi ve kardeşlik duygusuyla biri diğerinden kalben perçinlenmesi kabil değildir. Şu halde cemaatin hakiki bir ibadet birliği içinde olması, gerçekten fakir ve kimsesiz olanların gözetilmesi, çalışabileceklerin çalıştırılması için ilk önce zekat ve fıtır sadakaları ile zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu kapatarak bir sevgi bağının kurulması hem de hepsinin Mevlası, Efendisi Allah'ın olduğunu bildiren bir duygu ve iman kurulması büyük bir görevdir. Bu görevin bu niyetle yapılmasında Müslüman artık yalnızlığında beşeri bayağılıktan silkelenecek, Allah'ın bir halifesi olma rütbesini kazanacak ve elindeki malın Allah'ın malı olduğunu, kendisinin onu muhtaç olan Allah'ın kullarına ulaştırmaya görevli bulunduğunu anlayacak. Al kardeşim, bu benim değil, senin hakkındır. Ben de bir emanet olarak durduydu. Hemen ben de bunu sana veriyorum diyecek. bu postalanmış koliyi teslim etmeye gönderilmiş bir dağıtıcı gibi görecek kendini. Aynı şekilde alçak gönüllülüğüyle fakirin, sabırlı fakirin hakkını vererek onun kalbini okşayacak ve bununla o topluluğun mümkün olduğu kadar açıklarını, eksiklerini kapatacaktır. Kur'an'da infak, değerli dinleyiciler, türevleriyle birlikte 73 yerde geçtiğini görüyoruz. Muaz bin Cebel ile Salebe Hazreti Peygamber'e kölelerimiz ve hısımlarımız var. Bunlara malımızdan ne şekilde, ne miktarda harcayalım diye sorduklarında şu ayet gelmiştir. Bakara 219. Sana hangi şeyin nafaka verecekler sorarlar. De ki ihtiyacınızdan artanını verin. Zekat farz kılınmadan önce kazanç sahipleri bu ayete göre her günkü kazançlarından kendilerine yetecek kadarını alır, gerisini tasadduk ederlerdi. Altın, gümüş gibi nakit sahipleri de bir yıllık geçimini ayırır, geri kalanını Allah yolunda harcarlardı. Kur'an-ı Kerim pek çok ayetinde varlıklı müminlere Allah yolunda infak, emir ve tavsiyesinde bulunmuş, Allah yolunda harcayanlar övülmüştür. Bunlara dair birkaç ayet okuyarak sohbetimizi sürdürelim. Mesela Bakara 267, ey iman edenler, kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardığımız ürünlerin en helal ve iyisinden Allah yolunda harcayın. Yine Bakara 274, mallarını gizli ve açık olarak gece ve gündüz harcayan kimseler var ya, işte onların Rableri katında ecirleri, mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Bakara 261, mallarını Allah yolunda harcayanların hali, durumu, her başağı 100 taneli 7 başak bitiren bir tohumun hali gibidir. Allah dilediği kimseye daha kat kat verir. Allah'ın ihsanı çok geniştir. Her şeyi hakkıyla bilendir. Ali İmran 92. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcayıncaya kadar birre, yani cennette ve iyiliğin en güzeline eremezsiniz. Sarf ettiğiniz herhangi bir şeyin yerine o daha iyisini koyar. Sebe 39. Allah faizi tüketir, sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. Bakara 276. Görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim ayetlerinde infaka dair ayetler böyle anlatılmakta. Bir de hadislere bakarsak zekat ve her çeşit infakın önemini anlatan birçok hadis-i şerifle karşılaşırız. Bunlardan birkaçını size sunarsak, mesela Kütüb-i Sitte'de geçen bir hadis: mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya dua ile karşı koyun buyurulmaktadır. Yine aynı eserde malın zekatını ödedin mi kendinden onun şerrini def ettin demektir buyuruyor Peygamberimiz. Sadaka malın miktarını eksiltmez, artırır. Zekatını ödeyen üzerinde bulunan fakirin hakkını ödemiş olur. Fazla vermek eftaldir. Farz zekatı öde, zira o seni temizler, sıla-i rahmi eda et, dilenci, komşu ve fakirin hakkını gözet. Zekatı ödeyen, misafire ikram eden, musibete uğrayanlara veren cimrilikten kurtulur. Ve son hadis, Allah zekatını ödemeyen kimsenin namazını kabul etmez, ikisini birlikte yapıncaya kadar. Zira Allah Teala namazla zekatı Kur'an'da yan yana birlikte zikretmek suretiyle birleştirmiştir. Siz aralarını açmayın buyuruyor Peygamberimiz. Sonradan pişmanlık duymamak için Müslüman cömert davranarak Allah'ın kendisine ihsan ettiği malını sağlığında, Allah yolunda ve onun rızasına uygun bir biçimde infak etmesi gerekir. Münafikun suresi 10. ayette şöyle buyurulur. Sizden birinize ölüm gelip de ey Rabbim, ya da ölümün alametleri gelip de ey Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka versem, salihlerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edin buyuruluyor. İnfak Allah'a ibadetin öylesine bir parçasıdır ki onsuz din olmaz. Bir insanın gönlünde yaktığı iman ışığının devamı ancak namaz infak ikilisiyle yürür. Acaba imanım ne durumda diye düşünüyorsak namaz ve infaktaki seviyemize bakalım. İmanın sağlanması, sağlaması ve göstergesi bu iki temel ibadettedir. Namaz ve infak. Bunlarda nasibimiz yoksa iman ışığımız ya sönmüş ya da sönmek üzere. Genelde infak, müminin kendisinde mevcut her nimeti başkalarına yansıtması, başkalarını o nimetlerden yararlandırması demektir. Her türlü mali yardımlarla davranış biçimdeki yardımlar infak kavramının içine girer. İnfak paradan, maldan olduğu gibi ilimden, güzel sözden, güler yüzden olur. Ayrıca sağlığımızdan, saadetimizden, gençliğimizden de infaklar vardır. Ve infak farz olan cihadın bir parçasıdır. Şimdi malla yapılan infak, para ve maldan Allah için yapılan yardım, malla yapılan infakı üçe ayırmak mümkündür. Birincisi zekat, ikincisi sadaka, üçüncüsü ita. Zekat belli bir mali gücü olan Müslümanın kazanç ve malından vereceği %2,5 tutarında zorunlu bir mali ibadettir. Verilmediği takdirde kazancın ve malın tamamı pis ve haram olur. Sadaka miktarı bizce tayin olunan sınırlı bir yardımdır. Bayramlarda fıtır sadakası ya da adak sadakaları ile yemin ve oruç karşılığı sadakalar da aynı gruptan maddi yardımlar sınıfındandır. Son olarak parayla yaptığımız infaktan bir örnek itadır. O da ciddi ölçüde büyük mali yardım biçimidir. Yetim bir kızı evlendirmek, fakir bir delikanlıya sermaye vermek, iş güç kurmasına sebep olmak, darda kalan bir insanın borcunu karşılamak, evi yanan bir insanın yeniden bir ev yapıvermek gibi vakıflar, hayır yatırımları, kamu yararına yapılan bilinçli bağışlar da hep bu itanın kapsamına girer. Farz olan ita ibadetinde sınır bu infakı yapanın zevkine ve gücüne kalmıştır. Hatta itayı yapanın belli bir seviyede zengin olması bile gerekmez. Şimdi parayla yapılan bu infaktan sonra ilimle yapılan infaktan biraz söz edelim değerli dinleyenler. İnsanlara faydalı olacak bilgilere sahip olanlar bilgilerini mutlaka başkalarına belli sürelerde, belli miktarda aktararak infak etmek zorundadırlar. İlmin infak zorunluluğuna ait bu ibadet ilk defa İslam'la birlikte ilmin açıklanıp yaygınlaştırılması ilkesini getirmiştir. Modern bilimlerin doğmasına da ilme ait bu yeni kavram değişikliğinin rolü pek çoktur. İslam'ın ilmin infakında önemli bir formülü herkese anlayacağı ölçüde ilim sunma zorunluluğudur. Bir İslam alimi beni kimse anlamaz, anlayamaz diye 4-5 telavisiyle bir köşeye çekilip orada ders yapıp oturamaz. Oturursa infak etmiş olmaz. İlmini gereğince basitleştirerek, muhatabın seviyesine indirerek, sadeleştirerek en sade sıradan vatandaşa sunmalı, sunabilmelidir. Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diyerek söz almıştı. Onlar ise bunu kulak ardı ettiler, onu az bir dünyalığa değiştiler. Yaptıkları alışveriş ne kadar kötüdür. Âl-i İmrân suresi 187. İşte bu ayette ilmin infak edilmesi gerektiğine bir delildir değerli dinleyenler. İnfakın çeşitleri var dedik, bunun bir başkası da mutlulukla yapılan infaktır. Her mutlu olan insan çevresindeki mutsuzlara kendi mutluluğundan bir nebze bir parça aktarmak zorundadır. Mesela garip kimsesiz bir komşumuza bir akşam çayı ikram etmek, dertli bir dostumuzu teselli etmek bile bu infakın çeşidine girmektedir. Gönül alma diye tanımlanan bu infak günahları mum gibi eritir. Dertlerin, gariplerin, müstazafların, mutsuzların gönlü çok hassastır, incedir. Onlara içtenlikle yaklaşır, manevi infakımızı yapar, gönüllerini alabilirsek hem mutluluğumuz hem de ecrimiz artacaktır. Yine infak bir de sağlıkla yapılan çeşidi vardır. Sağlıklı bir kimsenin hastalara yaptığı hizmet, sağlığından yapılan bir infaktır. Özellikle çağımızda sağlık infakında, para infakı da beraber yürür. İmkanı olanlar hastaların tedaviler için maddi yardımda bulunarak kendi sağlık infaklarını yapmalıdır. Fakir kimseler de hasta ziyaretleriyle onları teselli ederek aynı infakı yapmalıdır. Gençliğimizde yaptığımız infak vardır bir de. Güçlü bir insanın güçsüz, yaşlı kimselere yapacağı her türlü yardım, gençlikten yaptığımız infaktır. Bu tür infakın bir önemli yanı, kolayca kazanılan dualardır. Unutmamak lazımdır ki, infakı kurumuş toplum tarlalarından hiçbir meyve yetişmez. Kenarda kaldırımın bir tarafında, diğer tarafına geçmek isteyen bir ihtiyar ya da bir ama elinde beyaz baston olanı, birimiz elinden tutup onu bir karşı tarafa geçirivermek, işte sağlığımızla, vücudumuzla, gençliğimizle yaptığımız birer infaktır değerli dinleyenler. Güzel sözle yapılan infak vardır bir de. Etkin, doğru ve güzel konuşmasını bilenler, çevresindeki insanlara güzel sözlerle istikamet, doğru yönü göstermek zorundadırlar. Bu güzel ve tatlı söyleme özel bir kabiliyettir tabi ve bu nimete sahip olanlarca infak edilmek zorundadır. Ama bu özellik bazılarına verilmiştir. Ne yapayım efendim, benim yaratılışım böyle serttir diye de kendimizi bir kenara koyamayız. Sürekli peygamberimizi örnek alarak daima kavli leyyin dediği şekilde peygamberimizin yumuşak tatlı sözler söylemeye kendimizi zorlamalıyız. Efendimiz bu konuda çok hassas davranmış, ancak güzel konuşan ashabını özel olarak seçmiş, dini tebliğlerine onlara izin vermiştir. Güzel sözle yapılan infak Efendimizin ilk emirlerinden olduğu için ashabın büyük kısmı bu infaka sahip çıkmışlardır. Bu infak aynı zamanda imanın, ahlakın insanlar arasında da yayılmasını sağlamıştır. Bir başka infak çeşidi güler yüzle yapılan infaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ilk emirlerinden olan hiç olmazsa güler yüzünüzle infak edin emri toplum mutluluğu açısından akıl almaz güzelliklerin kaynağıdır. Aynı zamanda bu alışkanlık ilahi kadere karşı saygıyı yaygınlaştırır. Her şartta, evet her şartta güler yüze alışan Müslümanlar bir anlamda Allah'a karşı rızayı gelenek haline getirir. Peygamberimiz bu güler yüz emrini verdikten sonra bütün ashab güler yüzü adet haline getirmişlerdir. Müslümanlığın o çetin günlerinde bütün zulme ve eziyete rağmen o yüce kişiler hep güler yüzlü bulunmaya gayret etmişlerdir. Onların yüzlerini görenler sanki cennetten henüz geldi sanırlardı. Bir Müslüman asık suratla gezmesi, konuşurken surat asması yasaktır. En azından bir infakı terk etme olayıdır. Çünkü asık surat bir yandan ilahi takdire karşı gaflettir. Ona rıza gösterilmemesinin sembolüdür. Bir yandan da kul hakkına ve insan kavramına saygısızlıktır. İnsanlara karşı önce güler yüzlü, tatlı dille yaklaşmayı dinimiz vazgeçilmez bir infak ve sadaka saymıştır. Nitekim hatırlayacaksınız, yani vereceğiniz bir şey yoksa diyor, onlara hiç değilse güzellikle savun yani. Müminler bilirler ki sahip bulundukları şeylerin yaratıcıları kendileri değildir. Bunlar rızık olarak Allah tarafından kendilerine bahşedilen ikramdır. İşte bu itiraf ve şuur neticesinde müminler fakir ve zayıf kimselere karşı iyilik ve ikram kapılarını açarlar. Bu kapıların açılması kulların birbirine karşı kardeşlik duygusunu, insanlık şuurunu ve beşeri dayanışmasını meydana getirir. Bu sıfatların kıymeti, önemi insandaki cimriliğin, egoistliğin zail olup gidip yerini iyiliğe, cömertliğe terk etmesini ortaya çıkarır. Aynı zamanda bu sıfatlar hayatı çatışma ve ihtiraslardan uzaklaştırıp sevgi ve yardımlaşmaya sevk eder. Zayıf ve çaresizlere tam bir emniyet sağlayarak onlara vahşet ve hırs pençeleri arasında değil, kalplerde, gönüllerde yaşadıklarını hissettirir. İnfak, zekatı, sadakayı ve hayrı yolda verilen her yardımı içine alan bir ifadedir dedik. Evet değerli dinleyiciler, infakın bir de fayda ve hikmetleri üzerinde durursak, bir toplumda zenginlerin ve fakirlerin bulunması doğaldır. Yani Allah bu düzeni böyle kurmuştur. Fakiri olmayan bir toplum yoktur. Asr-ı saadet dediğimiz zamanda bile fakirler olmuştur, olacaktır. Çünkü zekat ibadetinin gerçekleşmesi için onların bir nesne olarak bulunması lazımdır. Doğal olmayan bunların birbirlerinin haklarını gözetmemesi, sosyoekonomik açıdan bir bakıma sünnetullah denilebilecek bu durumun toplumda gerilim ve gerginlik sebebi olmasıdır. Yani sınıf çatışmasına sebep olmasıdır. Bu yanlıştır. Bunun için hem zengin ve fakir arasındaki ekonomik düzey farkının uçuruma dönüşmemesi, yani zenginin daha zengin, süper zengin, fakirin daha fakir olmasının engellenmesi, hem de bu yüzden gerçekleşmesi muhtemel olan bu duygusal gerilimlerin, düşmanlıkların önlenmesini gerektirir. Kur'an-ı Kerim'de sosyal gerilimin müstazaf, müstekbir ikileminin engelleme yollarını belirtilir. Kur'an'da cennet ehli muttakiler tanıtılırken, Zariyat 19, mallarında muhtaç mahrumların hakkı vardır buyurulur. Namaz kılan ve namazlarında devamlı olanların eline mal geçip zengin olunca pintileşen kimseler gibi olmadıkları belirtilerek, bunlar sahip oldukları mallarda muhtaç ve mahrumların belli bir hakkı bulunduğunu unutmazlar. Me'ariç 22-25 ayetiyle buyurulmuştur. Bu düzenleme aynı zamanda bunun işleyişinde son derece önemli olan insani meziyetlere, psikolojik faktörlere de işaret eder. Namaz ve oruç bireysel ve kişisel gelişme ve yükselişe, infak ise ferdi, bireyi cimrilik ve bencillik gibi kötü huylardan arındırmanın yanında toplumsal bünyeye girmiş zararlı mikroplardan arınmaya, toplumsal bünyenin sağlıklı bir şekilde serpilip büyümesine, gelişmesine hizmet eder. İnfakın bir ibadet oluşunun anlamı burada gerçekleşmiş oluyor. Yani infak toplumsal bir ibadettir. Tevbe suresi 113. ayeti mealen, onların mallarından sadaka al, onunla kendilerini temizlemiş ve tezkiye etmiş olursun buyuruluyor. Temizleme ve tezkiye. Bu iki kelime zenginin ruh ve nefsinin, mal ve servetinin hem maddi hem manevi yönden temizlenme ve arınmasını içine almaktadır. İnfak eden önce cimrilik olmak üzere birçok kötü huy ve alışkanlıklardan kendisini arındırır. Cimrilik fert ve toplum için kötü bir hastalıktır. Bu hastalık kişiyi mal uğrunda kan dökmeye, kulaklarına tecavüz etmeye, haramlarla da olsa mala hırs göstermeye götürür. İnfak mümini mala tutkunluk zilletinden temizler. Mala tutkunluk köleliğinden kurtarır, paraya kulluk bağından onu serbest bırakır. İslam, insanın sadece Allah'a kul olmasını, Allah'tan başka her şeyin esaretinden kurtulmasını, yaratılmışların efendisi olma özelliğini korumasını ister. Bunun bir yolu da zenginin infak ederek hem Allah'ın emrine boyun eğmesi, hem de dünya malının kendisine geçici bir süre için emanet olduğunun bilincine varmasını ister. İnfak Allah'ın verdiği nimetlere bir şükürdür. Namaz, oruç gibi bedeni ibadetler Allah'ın ihsan ettiği vücut, sıhhat ve selametin bir şükrüdür. Her çeşit infakı içeren mali ödemeler de mal nimetinin şükrüdür. Bu duygularla infak eden mümin her nimetin, mesela sağlığın, ilmin, sanatın şükürlerinin de o nimetlerle ödeneceğinin şuuruna varır. Mümin Allah yolunda dağıtmanın bir görev ve sorumluluk meselesi olduğunun bilincindedir. Her çeşit malı ve nimetleri asıl kaynağı olan Allah'a nispet eder. Onlara rızık olarak verdiklerimizden ifadesi, müminin özel mülk ve gerçek malik anlayışını düzenler. Böylece infak eylemi, dağıttığı şeylerin kendi özel malı olmadığını, kendi özel mülkiyetinden tasarrufta bulunmadığını hatırlatarak onun bağış bencilliğini kırar. Müminlerin tüm yaptıkları Allah'ın verdiği rızıktan infak etmektir. Bir postacıdır, bir veznedardır, bir emanetçidir mümin. Bu telkin asıl verenin, asıl sahip olanın Allah olduğunu hatırlatır. Böylece mümin Allah'ın kendisine verdiği rızıklardan sorumlu olduğunu anlar. Mümin malını istediği biçimde, dilediği şekilde özgürce harcayamaz. Sadece malını değil, rızık kelimesinin kapsamı içinde kalan mülk kelimesinin kuşattığı tüm maddi, manevi nimetler konusunda da aynı bilinç ve davranış söz konusudur. Yani bu vücut benimdir, istediğim gibi harcarım, korurum veya korumam. Bu mal benimdir, istediğim gibi Efendim bu ilim benimdir. Bunları istediği gibi yapamaz. Müslüman bir ölçüye göre yaşamak zorundadır. İnfak insanın sahip olduğu her enerjiyi, her gücü kapsamına alır. İlme sahip olanlar, ilme muhtaç olan insanlardan ilimlerini saklamamak. Ona ihtiyacı olanlara bu ilmi dağıtmak zorundadırlar. Makam, şöhret, çalışma, tecrübe ve diğer konulardaki imkanlar da böyledir. Bu tür imkanları olanlar onları sırf kendileri için saklamamak, aksine buna ihtiyacı olan insanlara dağıtmak, onun imkanlarından faydalandırmak mecburiyetindedir. Bu sorumluluk arta kalan bir şeyi verme niteliğinde ve nafile bir ibadet değil, bir görevi yerine getirme sorumluluğu, bir farzı eda etme bilincidir değerli dinleyenler. Mümin canını yaratanın Allah olduğunu, malını verenin Allah olduğunu bilir ve onun yolunda malıyla ve canıyla cihad eder. Bakara suresi 3. ayetinde onlara verdiğimiz rızıktan infak ederler ayeti okuyunca bize verdiğimizi kendi malımızdan değil Allah'ın bize emanet verdiğinden infak ettiğimizi anlıyoruz. Düğün evinde yemek kazanının başındaki aşçı yemek dağıtırken kimseyi minnet altına alamadığı, sokamadığı gibi, kimsenin de başına kakamadığı gibi, ben malımdan dağıtıyorum diyerek övünemediği gibi, infakta bulunan kişi de böyledir, haddini bilir. Kur'an'dan faydalanmanın şartlarından biri, kişinin Allah'ın ve insanların hakkını vermek üzere kitaptaki talimatlara uygun olarak parasını başkalarıyla paylaşmaya hazır olmasıdır. Bu çok önemli bir şarttır. Çünkü bir cimrinin veya parayı her şeyden çok seven bir servet düşkününün İslam uğrunda mali fedakarlıklar yapması beklenemez. Cimrilik Yahudilerin ve Yahudileşenlerin, kapitalistlerin bir özelliğidir. Cimri paranın egemenliğine boyun eğdiğinden paranın mahkumudur, kölesidir. Bu yüzden cimri devamlı psikolojik bunalım içindedir, doyumsuzdur, sevgisizdir. Fedakarlığın, vermenin tadına varmanın ne kadar güzel olduğunu, ahiret ödülü yanında dünyada da insanı mutlu ettiğini bilemez cimri. Cimriliğin sebebi aşırı para, mal hırsı, gelecekte yoksul kalma korkusudur. Cimrilik yüzünden durmadan para biriktiren ve tükenir endişesiyle hastalıklarına bile harcamayıp, dünyayı bile kendilerine zehir eden para mahkumları vardır toplumumuzda. Halbuki para, mal Allah'ın nimetidir ve bu nimet yerli yerince harcanırsa Allah onu artırır. Cimriler insanlar arasında da Allah katında da sevimsiz, aşağılık kişiler olarak görülür. Nitekim Nisa suresi 37'de şöyle buyrulur. Onlar ki hem kıskanır, cimrilik ederler, hem de herkese cimri olmalarını tavsiye ederler. Ve Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeyleri saklarlar. Biz de böyle nimetleri gizleyen nankörlere hor ve rüsva edici bir azap hazırladık buyrulur. Hazreti Peygamber de bu konuyla ilgili şöyle buyurmaktadır değerli dinleyenler. Cimrilikten sakınınız, çünkü cimrilik sizden önceki milletleri helak etmiştir. Her sabah gökten iki melek iner. Birisi ilahi infak edene karşılığını ver, diğeri Allah'ım cimrilik edene de telef ver, malını yok et diye dua ederler. Riyazu Salihin'de geçer bu hadis. Yine Tirmizi'de bir hadis. Cimri kişi Allah'a uzak, cennete uzak, insanlara uzak ve cehennem ateşine yakındır. Paralarından ve mallarından en az yararlanan cimrinin kendisidir. Cimriler kendilerinin ölmelerini isteyenler için servet biriktiren insanlardır. Cimri yeryüzünde kendi yararlanamayacağı serveti biriktirirken, infak sahibi cömert gökyüzünde kendisi ebedi yararlanacağı serveti biriktirir. İnfak eden mümin, istikbalini, geleceğini düşünen kimsedir. Yarın gideceği yere yatırım yapmakta, gideceğini umduğu cennette köşkler yapmaya, dünyada İnfak ederek başlamış akıllı insandır mümin. İnsan malına cimrilik ettiği oranda şerefinden de kaybeder. Kötü kimseler olsalar bile cömertler için herkesin kalbinde bir sevgi vardır. İyi olsalar bile cimrilere karşı herkesin kalbinde yalnızca nefret vardır. Mallarını kendileri için bile harcamaktan çekinen cimriler, Allah'ın kendilerine verdiği nimeti harcamamakla sadece kendilerini değil, eş ve çocuklarını da sıkıntıya sokarlar. Çevrelerindeki diğer insanlara fenalık yapmış olurlar. Çünkü Allah'ın verdiği bu nimetlerde nafaka veya sadaka olarak diğer insanların da hakkı vardır. Bu hakkın sahiplerine verilmemesi zulümden başka bir şey değildir. Servet Allah'ın insana bir ihsanıdır. Allah serveti dilediğine verir, dilediğinden alır. Mal ve mülkün gerçek sahibi odur. Cimriler bu şuura eremeyen insanlardır. Ali İmran suresi 180. ayeti mealen, Allah'ın verdiklerinden cimrilik edenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onların kötülüğünedir. Cimrilik yaptıkları şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah işlediklerinizden haberdardır. İnfak mutluluğun bir merdivenidir değerli dinleyenler. Alan kimse nimetlerden geçici ve sınırlı bir şekilde faydalanırken, veren müminin hazzı kısa sürede sona ermez. Mümin kalp mal ile değil, iman ile mutmain olur. Allah yolunda infak etmekle fakir düşeceğinden korkmaz. Kendi hiçbir şey değilken Allah onu meydana getirmiş. Hepimiz annelerimizden çıplak, hiçbir şeyimiz yokken doğmuşuz. Sonra Rabbimiz bize güzel bir vücut, vücudun azaları, göz, kalp, lisan, sayısız nimetler bağışlamış. Sonra delikanlık çağımıza gelmişiz, çalışmışız veya da çalışmadan Allah bize nasip etmiş, birçok mal, mülk sahibi olmuşuz. Ve bir gün yine nasip olursa bir kefenle bütün bunları dünyada bırakarak gideceğiz. O halde çıplak da olmuşuz, çıplak gideceğiz. Bunlara o kadar çok önem vermeden, hakkını vererek Allah'ın istediği bir şekilde kullanmamız gerekmektedir. Şeytan sizi fakirlikle korkutur, size cimriliği emreder. Bakara 268. Oysa Allah'ın bildirdiğine göre mal ve servet insan için bir imtihandır. Bu imtihandan başarılı çıkmanın yolu cömertlik ve infaktır. Kur'an-ı Kerim'de bu durum 20'ye aşkın ayette vurgulanır. Mülk Allah'ın olduğuna göre tabi olarak sahibinin yolunda sarf edilmesi mümin için en makul bir olay olarak değerlendirilir. Mümindeki infak ve cömertlik duygusu da bu düşünceden kaynaklanır. Hesap gününü düşünen her mümin malın bir imtihan sebebi olduğunu bilir ve mali ibadetlerini eda etme hususunda titiz davranır. Tüketim hırsının olabildiğine kamçılanması ve hesap günü şuurunun yok edilmesi başlı başına günümüzde bir faciadır. Müslüman her taraftan kuşatılmıştır. Bu reklam kuşakları denilen birçok işte kuşatma altındadır. Kendisi, çoluk çocuğu, yakın çevresi sürekli bu reklam propagandanın sonunda tüketim hırsını, içinden gelen bu hırsını arasında, yani içten ve dıştan gelen bu kuvvetler karşısında ezilip kalmaktadır. Çare, Müslüman sürekli Kur'an okuyacak, Kur'an'ı anlayacak, Kur'an'daki infak, Kur'an'daki sadaka zekatları hatırlayacak, kendisini bu içten ve dıştan gelenlere karşı koruyacak. Kur'an okumadığınız zaman bir vitrinin kenarından geçerken bir de ucuzluk, efendim şu kadar da indirim, ha ne güzelmiş ya işte alalım dersiniz. Ama şöyle bir düşüneceksiniz, bu benim hakikaten ihtiyacım mı? Yani evde varken bir daha almam gerekir mi? Bunu bir başka kardeşime alsam, evdeki kullanılmış elbiseleri bir başka kardeşimize vereceğimize, kardeşimize böyle sıfır yeni bir elbise diktirsem gibi böyle kendimize daha güzel düşünceler açmalıyız değerli müminler. Peygamberimiz müminin bir midesi ile yediğini, kafirin ise yedi midesi ile yediğini bildirir. Buradaki yedi rakamının bir mübalağa olduğu ve müminlere darb-ı mesel olarak zikredildiği belirtilmiştir. Mümin dünyaya karşı zahittir, kafir ise hırsla dolu olduğu bildirilir. Dolayısıyla mümin yemeği, hayatını devam ettirebilmek ve ibadetlerini eda edebilmek için yemektir. Kafirler ise hırs, şehvet ve lezzet duygularını tatmin edebilmek için yemektedirler. Elbette yemek ihtiyacı insandan insana değişebileceği gibi insanın çalıştığı işin zorluğuna veya kolaylığına göre de değişebilir. Burada tabii önemli ikazlar var. Çevremizde bir öğün yemek bulamayan insanlarımız varken biz bir yemek yemek için kilometrelerce ötelere gidip oralarda 5 yıldızlı otellerde sırf karnımızı doyurup güzel bir yemek menüsü haberini tahkik etmek, oraya gidip yemek gelmek ne derece doğru? İşte bu okunan, aktarılan bilgiler çerçevesinde de düşünmeliyiz. Kıyamet gününde cehennem ehlinden olan kimselere denilir ki, dünya dolusu malın olsaydı şu azaptan kurtulmak için o malını fidye olarak verir miydin? O kimse azabın şiddetini gördüğü için evet mutlaka verirdim der. Allah-u Teala şöyle buyurur, ben dünyada senden bundan daha kolay bir şey istemiştim. Henüz ruhlar alemindeyken bana hiçbir şey şirk koşmaman hakkında senden misak ahit almıştım. Sen ise sözünden döndün. Bana ortak koşmaktan başka bir şey kabul etmedin. İnfak amelin edası için ikinci rükün ihlastır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de müminlerin infak hususundaki tavırları izah edilir. Şöyle İnsan suresi 8 ve 11. ayetleri. Yemeğe olan sevgilerine rağmen yoksulu, yetimi ve esiri doyururlar müminler. Ve biz size ancak Allah'ın rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür istemeyiz. Çünkü biz Rabbimizden o suratların ekşiyeceği çetin günden korkarız derlerdi. İşte bundan dolayı Allah o günün şerrinden onları korumuş, yüzlerine bir güzellik, kalplerine bir sevinç vermiştir. Demek ki ihlastaki seviyelerinden dolayı sahabe-i kiram infak amelini eda için genellikle gece karanlığından faydalanmışlardır. Buna imkan bulamazlarsa fakir kimseye uyurken infak edecekleri malı yanına bırakıp oradan hızla uzaklaştırmışlardır. Peygamberimiz sağ elin verdiğinden sol elin haberi olmasın buyurmaktadır. Tabi bizim medeniyetimizde, İslam medeniyetinde bunun çok güzel örnekleri vardır değerli dinleyenler. Yeri gelmişken onu da söyleyelim. Bizim eski büyük şehirlerimizde orada camilerimizin çıkışlarında bir fukara taşı dediğimiz, sadaka taşı dediğimiz taşlar vardı. Cami cemaati camiden çıkarken o sadaka taşlarının içlerine gerekli infaklarını bırakırlar. Cami dağılır, camide kimse kalmaz. Ondan sonra ihtiyacı olan fakirler gelir, orada ihtiyacı kadar alırdı. Ve ikinci fakir gelir ihtiyacına, üçüncüsü gelir. Hatta bazen o sadaka taşında geriye birçok paranın da olduğu söylenmektedir. Yine bir başka yerde Kuzey Afrika ülkelerinde bahçe duvarlarının üzerlerine biliyorsunuz sıcak olduğu için öğlenleri pek hayat devam etmiyor bu sıcak ülkelerde. Oralarda öğlen vakitleri kimse olmadığı zaman ilgililer bahçe duvarlarının üzerlerine yemeklerini koyuyorlar. Bir başka fakir geliyor oradan kimse görmeden o yemeği alıp götürüyor. Bir başka zamanda boş kabı oraya bırakıyordu. Yani burada insan psikolojisini korumak, kurtarmak için alınmış bir önlemdir. Ama bugün biliyorsunuz yardım adı altında bir kamyon geliyor. Kamyonda işte bir yardım dağıtılır diye insanlar hurra böyle yangından mal kaçırır gibi ezmeler, kırmalar, birbirine eziyetler oluyor. Yani biz birçok şeyimizi kaybetmişiz. Nasıl infak yapacağımızın nezaketini bile kaybetmişiz. Onun için Müslümanlar bunlara yeniden dönmek zorundadırlar. Yani yardım yaparken yardım yapacağı kişinin izzeti nefsini ayaklar altına almadan ona nazik, hassas bir şekilde yardımını ulaştıracak metotlar bulmalıdır değerli dinleyenler. Şimdi peygamberimizden yine birkaç hadis okuyarak sohbetimizi devam edelim. Peygamberimiz veren el alan elden daha hayırlıdır buyurmuştur Müslim'de geçen bir hadisinde. Dolayısıyla müminler en sevdikleri mallardan ihlasla infakta bulunmalıdırlar. İslami mücadelenin hedefine varabilmesi için iyilik ve takva hususunda birbirlerle yarışan muttaki müminlere ihtiyaç vardır. Bu husus asla unutulmamalıdır. Kur'an'ın koyduğu ilkelerin başında yer alan infak konusu oldukça önemli bir konudur. Bir insanı tanımak istiyorsanız o insanın hayatında infakın yerini araştırınız. Araştırınız çünkü çok önemli bir ip ucu yakalamış olursunuz. O insanın kalitesini anlamada yardımcı olur. Evet, Allah için vermek, infak etmek çok büyük bir meziyettir. İnfak sahibini yüceltir, Allah katında sevimli kılar. Allah Resulü birçok hadislerinde vermeyen, infak ruhu gelişmeyen, Allah için vermeyi bir vicdan zevki haline getirmeyenlere uyarmış, ikaz etmiştir. Hatta cimri olan bir alime cömert fakat İslam adına fazla bir şey bilmeyen insanları tercih etmiştir. Rabbimiz Kur'an'da sıkça arınan ve sakınanlardan söz eder ve onlara özel iltifatlarda bulunur. Ayrıca arınmanın yolunu da gösterir. Bu konuda Rabbimiz infak ederek arınacağımız konusunda telkinlerde bulunur. Mesela Leyl suresi 18. ayet mealen, o mümin ki malını Allah için vererek arınır ve yücelir buyurulmaktadır. Demek ki arınmanın yolu infak etmekten geçiyor. İnfak edersek kalben ve ruhen arınırız. İnfak ederek manen yüceliriz. Gerçek iyiliğe kavuşuruz. Olgun bir kişilik, emin, güvenilir bir şahsiyet oluştururuz. Mallarımızdan onun için infakta bulunursak arınırız. Peki arınanlara Allah'ın yardımı nedir sorusuna başka bir ayet cevap veriyor. Enfal 29. Eğer siz arınır ve sakınırsanız Allah sizlere iyilikle kötülüğü birbirinden ayıracak ince bir anlayış verir. Yine Ali İmran suresi 92. ayeti, her ne infak ederseniz şüphesiz Allah o hakkıyla onu bilendir. Yani yaptıklarınızı, yardımlarınızı insanlara duyurmaya, afişe etmeye kalkmayın. İnfak edeceğiniz şeyleri değersiz şeylerden seçmeyin. Çünkü Allah hakkıyla bilendir. Ne verdiğiniz ve niçin verdiğinizi Allah bilir. Elde avuçta olanı paylaşmak, iman kardeşliğini ve imanda kemali gösteren bir yüceliktir. Tıpkı Medineli Ensar'ın Mekkeli muhacirler ile paylaştığı gibi. İşte gerçek infak böyle olur. Asr-ı saadeti infak ile ilgili somut, müşahhas olaylarla kendi ruhumuzu karşılaştırmalıyız. Belki yaptıklarımızın infak adına yaptığımız teberruların basitliğini, gerçek infak olmadığını o zaman daha iyi anlamış oluruz. Yani haftada birkaç gün kapımıza gelen bir fakire demir küçük paralardan vermekle infakımızı yerine getirdiğimizi sanmayalım değerli dinleyenler. Belki de verdiğimiz bu küçük bağışların vicdanımızın baskısından kurtulmanın bir aracı, kendimizi tatmin yöntemi olduğunu unutmayalım. Bilindiği gibi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh iman etmeden önce Mekke'nin en zenginlerindendi. İslam ile tanışıp gerçek imanın haz ve lezzetini alınca imanın bir gereği olarak alabildiğine yardımsever bir kişilik olarak ortaya çıktı. Nerede yardıma muhtaç biri varsa, yani başında yardımına koşan biri de vardı. Hazreti Ebu Bekir'de o. Hazreti Bilaller her türlü zulüm ve işkence altında inlemeye, mahkum edilmeye dursun, onları hürriyetine kavuşturmak için dünyalık adına sahip olduğu tüm varlığını seferber eden biri vardı. Hazreti Ebu Bekir. Hicret etmek zorunda kalmıştır. Ancak yarı yolda karşısına çıkan Mekkeli müşrik İbni Duine, ne olur gitme, ne kadar hayırsever olduğunu herkes biliyor. Bu insanların sana ihtiyacı var. Senin yardımına, fedakarlığına ihtiyacımız var diyerek himayesine Mekke'ye geri getirdiği insan da yine Hazreti Ebu Bekir'den başkası değildir. Aslında peygambere gönül veren tüm ashabta bunu görmek mümkündür. Ancak Hazreti Ebu Bekir'de bu şuur daha bir belirgin, daha bir öne çıkmıştı. Bunun için misalimizi ondan verelim. Tebük seferine çıkılmak üzeredir. İslam savaşçılarına silah ve mühimmat gereklidir. Bunun için sevgili peygamberimiz Müslümanlardan infak etmelerini istemiştir. Hazreti Ömer uzun zamandan beri Hazreti Ebu Bekir'in infak anlayışına gıpta ile bakmaktadır. İşte fırsat doğmuş. Ondan daha fazla infak etmenin sırası gelmiştir. Herkes gücü yettiğince infak eder ve geçer. Sıra Hazreti Ömer'e geldiğinde, ya Resulullah, işte malım tam yarısını Allah için infak ediyorum diyerek gönüllere taht kurmuştur. Ancak sıra Hazreti Ebu Bekir'e gelmiştir. Büyük bir özveri ve fedakarlık ile, ya Resulullah, işte malım tamamını infak ediyorum dediğinde Efendimiz itiraz etmiştir. Ya Ebu Bekir, ehline, çoluk çocuğuna bir şey bırakmadın mı? Hazreti Ebu Bekir, Allah ve Resulünü bıraktım. Yetmez mi ya Resulullah? Kafi gelmez mi ya Resulullah? Diyordu. Malının tamamını infak etmek her babayiğidin kârı değildi. İşte gerçek infak bu ve benzerleridi. Şimdi kendi yaptıklarımızın ne kadar komik kaldığını, aylık gelirimizin yüzde kaçına tekabül ettiğini görerek kendimize çeki düzen vermemiz gerekmektedir değerli dinleyenler. İslam hukukunda infakın kapsamı çok geniştir. Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu kimselere harcama yapmasının kapsamını aldığı gibi diğer yoksul ve muhtaçlara yapılan zekat, sadaka ve benzeri yardımlarını da içine alır. Zekat gibi miktarı belli yardımlaşma hükümleri gelmeden önce ashab-ı kiram yoksullar için ne kadar harcayacaklarını bilmiyorlardı. Bu konuda ayetler geldi, Müslümanlara sınırlarını çizdi. Ve sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcayıncaya kadar birre, cennette ve iyiliğin en güzeline eremezsiniz. Ali İmran 92 buyuruldu. Ve sarf ettiğiniz herhangi bir şeyin yerine o daha iyisini koyar. Sebe 39. İşte değerli müminler, sahip olduğumuz bütün mal, mülk, sağlık, gençlik, ilim, makam, şöhret her şeyimizden İslami ölçüler içinde infak edelim ki infakımız ne kadar çok olursa inşallah Allah'ın koymasıyla cennete girdiğimizde oradaki yerimiz, köşkümüz de o nispette büyük olsun. Hepinizi daha çok infaklarla, dolu günlerle geçirmek üzere Rabbimize emanet ediyorum.